10. ayrım. Büyük plan. İşgal edilmemiş Vichy Fransa'sında 1940 senesinde 5000 olan Yahudi sayısı, Yahudi İşleri Komiserliğince 1942 başlarında 150 bin civarında hesaplanıyordu. Dipnot: Vichy France and the Jews, sayfa 103. Vichy Fransa'sının Yahudilere karşı kısa zamanda bu kadar kötü davranabilmesinin altında acaba hangi sebep yatıyordu? Neredeyse hiç savaşmadan sanki Fransa'nın namusunu teşkil eden Paris'le beraber ülkenin geri kalan 1/3'ünü Almanlara altın tepside hediye etme kararını veren siyasilerin halkın tepkisini Yahudilere yönlendirerek, Yahudileri günah keçisi ilan ederek kendi koltuklarını koruma sevdası mıydı acaba? Beyçerkin Fransızların kanlarının son damlasına kadar savaşmadan vatan topraklarını düşmana teslim edebilmesini de pek anlamıyordu zaten. Kendi ülke tarihinde ben size ölmeyi emrediyorum emrini veren bir komutan ve sırf bu emir uğruna ölüme koşan on binlerce askerin şehit olma cesaretinin düşmandan kurtardığı topraklar vardı. Vatanım kelimesinin içini dolduran da uğrunda ölüme koşulmaya layık olan da böyle bir tarih değil miydi zaten? İşte Beyçerkin vatanım dediği Türkiye'nin üstünde ay yıldızı olan kimliğini her kim taşıyor ise din, dil, ırk farkı gözetmeksizin korumaya kararlıydı Fransızlara ve Almanlara karşı. Gerekli talimatları derhal veriyordu vermesine ama bu tutuklama olayları çok canını sıkmaya başlamıştı. Aylardan beri Beyçerkin'in düşündüğü tek bir şey vardı. Vaziyet her geçen gün daha kötüye gidiyordu. Almanları da çok iyi tanıması karamsarlığını iyice arttırıyordu. Behiç Bey'in kafasından geçen bir plan vardı. Vardı ama çok tehlikeliydi. Herkesin hayatı tehlikeye girebilirdi. Bu yüzden uzun uzun acele etmeden düşündü, planladı. Yanlış yapmamak için sabırlı davrandı. Marsilya konsolosu Bedi Arbel'e Nisan 1942 tarihi ve 270 Taksim 6127 sayı oğlu yazıyla aklındaki birkaç soruyu sordu. Türkiye'ye hangi yollardan gönderimler yapılabilir? Resmi evrakta yaşı geçtiği için askerlik sebebiyle gayri muntazam vatandaşlar ne problemlerle karşılaşabilir? Bedi Arbel 22 Nisan 1942 tarih ve 230 Taksim 58 sayı no ile cevap yazdı. Kurtuluş Savaşı esnasında Fransa'nın Ankara'daki temsilcisi olan General Mugen'in kendisini ziyaret ederek anlattıkları Behiç Bey'in sabrını taşırdı ve derhal karar vermesine sebep oldu. General Behiç Bey'e Yahudilere istasyonda yapılan bir olayı anlattı. Vaktiyle Fransa'ya göç eden Polonya, Çek, Alman, Avusturya ve Rus Yahudilerini trenlerle Polonya'ya, yani Auschwitz'e göndermeye başlamıştı Naziler. Ama 18 yaşından küçük olan çocuk ve bebekleri ailelerinden alıyor, 18 yaşından büyükleri trenlere koyup gönderiyorlardı. Yahudileri bir vagona kapatıyorlar, vagona yalnız bir kova su ile tuvaletlerini yapıp atsınlar diye bir fıçı koyuyorlar. Eşya taşır gibi sevk edilen bu vagonlar serbest Fransa'dan işgal altındaki Fransa sınırına geliyordu. İşgal edilmiş Fransa sınırında mührü açılan vagonlardan birinde 3 kişi ölü bulunmuştu. Bu vagonlar daha işgal edilmiş Fransa topraklarını geçecek, bütün Almanya'yı geçecek, ondan sonra da Polonya topraklarında Auschwitz'e gelene kadar bir mesafe kat edecek, 20 küsur gün sürecek bu şartlardaki bir yolculuktan sonra sağ kalanlar da Hitler'in nihai çözüm planı çerçevesinde diri diri öldürüleceklerdi. Behiç Bey'i her şeyden çok General Mugen'in aşağıda anlattığı olay perişan etmiştir. İstasyonda vagona bindirilip sürgüne gönderilecek bir anne ile minik bebeği de vardır. Anne evladından ayrılarak vagona binmek zorunda olduğu için henüz 7 aylık bebeğini elinden almaya gelen bir polise "Müsaade edin de bebeğime son bir defa süt vereyim" diyerek göğsüne dayadığı bebeğini bizzat boğar. Vaziyeti gören Fransız polis memuru manzaradan müteessir olarak çekip gider. Beyçerkin kararını verdi ve her hafta düzenli görüştüğü Fransa Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Rocha'da konuyu açtı. "Ben ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımı Türkiye'ye göndermek istiyorum. Bunun organizasyonu için sizden bana yardımcı olmanızı istiyorum."
"Sayın Büyükelçi, bunun pek mümkün olabileceğini zannetmiyorum. Zaten vatandaşlarınızın çoğu Yahudidir. Bu durumda siz bizden izin almayı başarabilirsiniz zannederim ama Almanlar asla izin vermez," dedi Rocha.
"Ben Almanlardan izin alırsam derhal siz de izin verir misiniz?"
"Almanlar izin vermez. Dolayısıyla boşuna zaman harcamış olursunuz. Verseler zaten biz veremeyiz demeyiz," dedi Rochat.
"Pekala," dedi Beyçerkin ve Büyükelçiliğin yolunu tuttu.
Vichy'deki Alman başkonsolosu Krug von Nidda'dan randevu istedi. Randevu konusunu öğrenen Krug von Nidda bu meselenin kendi yetki alanının dışında olduğunu, dolayısıyla şayet bu konuda Beyiç Bey ısrarlı ise gerekli yerlerle görüşüp kendisine haber vereceğini söyledi. Beyiç Bey de çok ciddi ve ısrarlı olduğunu üstüne basa basa söyledi. Aradan birkaç gün geçmişti ki Alman başkonsolos Beyiç Bey'e bir randevu vereceğini, bunun ertesi sabah olacağını ve yerini son anda öğreneceğini, hatta öğrendiği zaman kendisi gelip Beyiç Bey'i alıp gidilecek adrese götüreceğini söyledi. Ertesi sabah erkenden Krug von Nidda Büyükelçiliğe geldi ve Beyiç Bey ile Salih Zeki Örs'ü aldı. Paris istikametinde 200-250 kilometre kadar gidip yolda onları bekleyen başka bir Alman askeri aracıyla buluştular. Araç değiştirdiler ve bilmedikleri bir istikamette 20 dakika kadar gittikten sonra eski bir Fransız şatosunun önünde durdular. Salih Zeki Bey oldukça tedirgindi ve bunu her halinden belli ediyordu. "Sayın Büyükelçim, siz nasıl sinirlerinize hakim oluyorsunuz, hiç anlamıyorum vallahi," diye serzenişte bulundu.
"Çok savaş gördüm, sinir kalmadı artık. Zaten birazdan bu Almanlardan isteyeceğim şey sonrasında bizi öldürürler herhalde. Senin sinir problemin böylece hallolur," dedi Beyiç Bey.
Alman asker üst katta büyük bir odaya aldı gelen üç konuğu. Yüksek tavanlı odada tüm camların perdeleri kapatılmıştı. İçerideki ışık yetersizdi. Loş bir havası vardı odanın. Odada gelen üç kişiyi karşılayan ise yine üç kişiydi. Biri masada oturuyordu, diğer ikisi onun sağ ve sol yanında ayakta duruyordu. Masadaki bir haritanın üstünde çalışıyorlardı misafirler içeriye girdiğinde. Krug von Nidda tek tek Beyiç Erkin'i ve Salih Zeki Örs'ü odadaki üç Almanla tanıştırdı.
"Evet, sizi dinliyoruz Sayın Büyükelçi," dedi Krug von Nidda.
"Ben Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla burada bulunuyorum. Savaşın beklenilenden daha uzun süreceği aşikardır. Bu durumda Türkiye'ye geri dönmek isteyen vatandaşlarımı ülkelerine geri göndermeyi planlıyorum. Ancak..."
"Tam burasında Yahudileri demek istiyorsunuz herhalde Sayın Büyükelçi. Yahudileri göndermeyi planlıyorsunuz," dedi ayaktaki Almanlardan biri. Gayet gergin bir ses tonuyla.
"Ben ne söylediğimi çok iyi bilen bir insanım. Herhalde siz tam anlamadınız. Şöyle izah edeyim. Buradan gitmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye geri dönmelerini temin etmeye çalışacağım. Ama geçecekleri her ülke Alman işgali altında. Dolayısıyla sizden bu olaya izin vermenizi rica ediyorum," dedi Bey içerken.
"Böyle bir şeye neden izin verelim ki Sayın Büyükelçi?"
"İki sebepten dolayı," dedi Beyiç Erkin gayet kendinden emin bir ses tonuyla. "Birincisi, Türkiye Alman İmparatorluğu'nun 1. Cihan Harbi'ndeki en önemli müttefikiydi. Hatırlarsanız o günlere bizi sığınan iki savaş geminizi boğazlardan içeri alıp size yardım edip kurtarmışken o iki geminin gidip de Rus limanlarını bombalaması sonucu ülkemizi savaşın içinde bulmuştuk. Almanya kendi topraklarında savaşı kaybettiği halde biz kendi topraklarımızdaki savaşı kazandık. Ama sizin müttefikiniz olduğumuz için zorla kaybedenler masasına oturtulduk. Biz savaşımızı kazandığımız halde sizinle ittifakımız bize çok şey kaybettirdi. Siz bu eski dost ve müttefik ülkeye borçlusunuz tarih önünde. Birinci sebebim bu. İkinci sebebime gelince," konuşmasına hiç ara vermeden Beyiç Erkin ceketinin sol cebinden sağ eliyle bir şey çıkardı ve masanın üstüne gelip koydu ve o andan itibaren söyleyeceklerini ayakta devam etti. "Bunu sizden dost bir ülke büyükelçisi sıfatıyla rica etmekle beraber karşınızdaki kişi Alman İmparatorluğu tarafından en üst seviyede 1. dereceden Demir Haç madalyasına layık görülmüş bir kişidir. İşte bu çok güçlü iki sebepten dolayı bana izin vermelisiniz."
Odada çıt çıkmıyordu. Masanın bir tarafında ayakta Türk büyükelçisi, masanın öbür tarafında 4 nazi.
"Ancak sene sonuna kadar tamamlamak şartıyla kabul edebiliriz," dedi masada oturan Alman.
"Hayır, bu imkansız. Bütün bu işlemlerin tamamlanması çok daha fazla zaman alır," dedi Bey içerken.
"Tarih konusunu size daha sonra bildireceğiz," dedi masada oturan Alman.
"İki ülkenin tarihinden gelen dostluğuna gölge düşürmeyeceğinizden emindim zaten. Tebrik ederim sizi ve teşekkür ederim," dedi Beyiç Erkin. Gelen üç kişi yine beraber geri dönmek üzere arabaya bindiler.
"Sayın Büyükelçim, dayanamıyorum, söylemem lazım. Ben bir ara kelime-i şehadet getirdim."
"Ben getirip girmiştim. Senin sonradan aklına geldi herhalde Salih Zeki Bey," dedi Beyiç Bey.
"Bana neden ne konuşulacağını söylemediğinizi şimdi anladım."
"Söylemiş olsaydım yalnız gelirdim zaten."
"Neden?"
"Ya yüreğine inerdi ya da o gün bir bahane bulup gelmemeye çalışırdın."
"Vazifedir, kaçılmaz efendim," dedi Salih Zeki Bey. Birbirlerine bakıp gülümsediler.
sen yine de gelmezdin ama dedi Beyiç Bey.
Gerçeği söylemek gerekirse bilakis gelirdim Sayın Büyükelçim. Çünkü bu Almanlara karşı nasıl bir diplomasi yaptığınızı görmek isterdim.
Bu diplomasi değildi Salih Zeki Bey.
Neydi peki?
2 aydır kafamda kuruyordum bu planı. Biliyorsun gerek Çanakkale Harbi'nde gerekse İstiklal Harbi'nde görevim cepheye asker sevkiyatını sağlamaktı. Arkasından da mühimmat ve erzak. Benim en iyi bildiğim şey trenler değil mi? Savaş esnasında orduyu cepheye trenlerle taşımak değil mi?
İşte bu sebepten en iyi bildiğim şeyi yapmayı teklif etmeyi düşünüyordum. 2 aydır kafamda dedi Beyiç Bey.
Evet ama mükemmel planlamışsınız dedi Salih Zeki Bey.
Planlamadım dedi Beyiç Bey.
Ama 2 aydır kafamda düşünüyorum dediniz az önce dedi Salih Zeki Bey.
Düşünüyorum dedim, sonuca ulaştım demedim dedi Beyiç Bey.
İyi ama biraz önce bütün konuştuklarınız.
Odada geldi aklıma.
Peki ya madalya dedi Salih Zeki Bey.
O da odada geldi aklıma.
Planlamadıysanız ne arıyor madalya iç cebinizde dedi Salih Zeki Bey.
O mu? Burada isteyeceklerimden dolayı beni de kampa atmaya kalkarlarsa belki o madalya beni kurtarır diye yanıma almıştım.
O zaman ben ne olacaktım Sayın Büyükelçim?
Kelime-i şehadet getirdiğin Cenab-ı Hak değil midir? O varken benden ne medet umarsın ki?
Alman askeri aracı Krug von Nidda'nın aracının yanına yanaştı ve geldikleri arabaya bindiler.
Bir şey sormak istiyorum Sayın Büyükelçim.
Dinliyorum.
O madalya hep yanınızda mıydı?
Şu meşhur sandığı boşuna mı taşıyorum zannettin?
Son bir şey sorabilir miyim Sayın Büyükelçim?
Sor bakalım.
Bu konuştuğumuz Almanlar kimdi?
Bilmiyorum.
Yani hiçbirini tanımıyor musunuz?
Hayır.
Peki ama bizi tanıştırdılar ya.
Çok gergindim. Hiçbir ismi dinlemedim. Nasıl söylesem diye düşünüyordum hala.
Sizin sinirleriniz alınmamış mıydı?
Alan her kimse geri getirmiş.
Peki ama biz kiminle konuştuk o zaman?
Arabaya bindiğimizden beri ben de bunu sormak istiyorum. Fırsat vermiyorsun ki.
Masada oturan kişi Otto Abetz'in ta kendisiydi. Diğerleri de Rudolf Schleicher ve Heinz Röttke. Beyçerk'in konuşmasını Türk vatandaşları olarak yapmıştı. Bölge farkı gözetmeden tüm Fransa için yapmıştı. Ancak Otto Abetz'in güvenilecek biri olmadığını ve nasıl ikili oynadığını tarih daha sonra ortaya çıkaracaktı. Almanlar Beyçerk'in isteğini belki zaten işlerine geldiği için kabul etmiş olabilirlerdi. Çünkü Javier Vaya'nın yaptığı nüfus sayımından 150 bini aşan bir Yahudi nüfusunun işgalden kaçarak serbest Fransa'ya geçtiğini öğrenmişlerdi. Her önleme rağmen bu kaçış devam etmekteydi. Almanların önünde şöyle bir lojistik problem vardı. Zaten Fransa'daki 330 bin civarındaki toplam Yahudi nüfusunun 1. Yarısının bile toplanarak toplama kamplarına konulması. 2. Toplama kamplarından trenlerle neredeyse bütün Avrupa'yı kat ederek Polonya'ya getirilmesi. 3. Zaten Avrupa'nın her yerinden gönderilen milyonlarca Yahudinin belli bir zamana yayılarak imha kapasitesi belli olan kamplarda yığılmaya ve kargaşaya sebep olmadan öldürülmesini temin etmek bile inanılmaz zor, karmaşık bir olaydı. Bütün bu işlerin yapılması gereken zamanda bir de Kuzey Afrika cephesi ve özellikle Rusya cephesinin inanılmaz bir asker talep etmesi, dolayısıyla mütemadiyen bu bölgelere Fransa dahil her yerden asker çekilip gönderilmesi de işleri daha da zorlaştırıyordu. Bu da Fransa'da sadece işgal altındaki bölgedeki Yahudilerin gönderilmesinin organizasyonunda bile Alman güçlerinin yeterli olamaması ve Fransız güvenlik güçlerine bağımlılık demekti. Bu bağımlılığın yarattığı sorunlar defalarca Almanya'ya bildirilmişti. Bütün bu problemlerin idrakinde olan Almanların belki de işine geliyordu 20 bin civarındaki Türk Yahudisinin gitmesine müsaade etmek. Zaten prensip olarak Türkiye ile işgalin başından beri kurdukları bazı dengeler vardı. Bu dengeler belki de şahsen Hitler'in Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye Almanya'nın Türkiye'ye saldırmayacağını resmi olarak bildirmesi sonucunda oluştu. Hitler Türkiye'yi karşısına almak istemiyordu. Bütün bu olasılıklar yan yana konduğunda Almanlar Beyçerk'in talebini kabul etse dahi Otto Abetz en azından işgal altındaki topraklardaki bütün yabancı uyruklu Yahudileri hala kamplara göndermeye çalışıyordu. 19 Eylül günü Berlin Almanların Türk Yahudilerini Fransa'dan 31 Ocak 1943'e kadar tahliye etmesine izin vereceğini resmen bildirirken bu tarihten sadece 12 gün önce 7 Eylül günü Otto Abetz'in hala Berlin'e hiç olmazsa serbest Fransa'ya kaçmayarak Paris'te kalan 3046 Türk Yahudisini kamplara gönderebilir miyim diye sorması da ikiyüzlülüğün bir kanıtıydı.
Hatta bu izni isterken sanki Bey Çerkin'le yapılan toplantıyı belirtir şekilde bunlar oldukça kibirli bir davranış içerisindeler. Bunun sonucu olarak da Yahudilere karşı alınması gereken önlemlerde oldukça teknik sorunlar çıkıyor diye şikayet etmişti. Dipnot Auswärtiges Amt Berlin Belgeno D3-774 Alman Dışişleri Bakanlığı Arşivi Bonn. Elçilik aynı zamanda hem işgal altındaki topraklarda hem de serbest Fransa'daki Türk Yahudilerinin kanunlar gereği Yahudiler için belirlenen sınırlar içerisindeki gettolarda yaşamalarını da engellemişti. Dipnot Paris Türk Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığı'na 15 Aralık 1942 tarih ve 1667-1054-6127 sayın oğlu yazı. Almanları rahatsız eden koduların başında ise bulup toplama kamplarına koydukları Yahudilerden Türk olanlar için konsolosluk görevlilerinin hemen devreye girmesiydi. Robert Lazar Russo ile ilk olarak başlayan kamptan kurtarma girişimleri ilerleyen aylarda ve yıllarda çok ciddi sayıda artmıştır. Büyükelçilik ya da konsolosluklara genellikle haber gelmesi gerekiyordu ki hemen harekete geçilebilsin. Yoksa Almanlar başta büyükelçi olmak üzere Türk otoritelerinin bu konuda ne kadar hassas olduğunu çok iyi bildikleri halde kamptaki Türk Yahudilerini hiçbir zaman haber vermeyip sadece ismen Türk yetkililer başvurduğunda işlem yapıp serbest bırakıyorlardı. Kamplara girenler ise genellikle aileleri, akrabaları veya arkadaşları tarafından bildiriliyordu. Ama bir olay vardı ki başvuruyu yapan bir kişi değil bir mektuptu. Drancy kampında yazılan bir mektup bir şekilde dışarı çıkartılarak konsolosluğa ulaştırıldı. Albert Gattegno bu mektupla 15.243 kamp numarası ile blok 5, merdiven 22, oda 19 olarak yazdığı detaylarla beraber Drancy kampında olduğunu yazmaktaydı. Evlerine 4 Ağustos 1942 Salı günü sabah 8'de gelen iki Fransız polisinin eşi Lili'yi Tura'ya, kendisini ise Drancy kampına götürdüğünü, neden tutuklandıklarını bile bilmediğini yazan Albert Gattegno, küçük iki çocuklarının olduğunu da belirtmekteydi. 1. Aynı gün konsolosluk Fransa'daki Alman Büyükelçisi Otto Abetz'e bu karı kocanın serbest bırakılması talebini yazar ve gönderir. 2. Tura'ya kamp müdürüne aynı talebi yazar. Ağustos ayı içinde serbest bırakılır bu çift ancak aradan 3 ay geçmiştir ki 8 Aralık 1942'de Gattegnolar sabahın 6'sında 49 Boulevard Gouvion Saint-Cyr adresindeki evlerinde tekrar tutuklanırlar ve bu sefer ikisi de aynı kampa Drancy'ye götürülürler. Yine uzun yazışmalar başlar ve 20 Ocak 1943'te Türk olmaları imdatlarına yetişecektir. Türk konsolosluğu sadece onları kamptan kurtarmakla kalmayıp mühürlenmiş olan evlerinin mührünü kaldırtmak için de Fransız polisiyle yazışıp mühürleri kaldırtacaktır. Büyükelçi Beyşerkin, Türk tebaası Yahudiler için Fransa hükümeti, Yahudi komiserliği ve Alman otoriteleri nezdinde sonu hayatta kalabilip Türkiye'ye gidebilme olabilecek ya da ölüm kamplarında soykırım olabilecek bir diplomasi savaşı veriyordu. Konsolosluklar da Behiç Erkin'in Türkiye'ye göndermeye çalıştığı Yahudileri her gün yakalayıp kamplara atan Fransız ve Alman otoriteleri ile kelimenin tam anlamıyla silahsız bir savaş veriyordu. Aradan birkaç hafta geçti ve 12 Eylül 1942 günü Almanlar yalnız Türkiye'nin değil, serbest Fransa'daki savaşa henüz katılmayıp tarafsız kalmış ülkelerin hepsinin Yahudi vatandaşlarını 31 Ocak 1943'e kadar tahliye etmelerini, bu tarihten sonra kalan Yahudilerin kesinlikle uyruğuna bakmadan kanunların uygulanacağını bildirdi. Ama bu görev için Vichy hükümetini yetkilendiriyordu Almanlar. Dipnot Professor Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 149. Ayrıca Berlin'den Antisemitik Yabancılar Ofisi yetkilisi Martin Luther'den 19 Eylül 1942 günü bir yazı geldi Türk hükümeti adına. Askeri sebeplerden dolayı batıdaki tüm Yahudilerin diğer Yahudilere karşı alınacak tüm tedbirlere uyması gerekecektir. Bu sebepten dolayı 31 Ocak 1943 tarihine kadar Türk hükümetinin Yahudi vatandaşlarını işgal topraklarından tahliye etmesine izin verilmiştir. O tarihten sonra hiçbir ayrıcalık uygulanmayacaktır. Dipnot The Final Solution and the German Foreign Office A Study of Referat D3 of Abteilung Deutschland 1940-43 New York and London Holmes and Meyer 1978 Sayfa 102-108 Savaş Suçları Danışma Ofisi NG 5123 numaralı belge İmza Luther
1942 Kasım'ında ilk vagon üstünde bir ay yıldız bayrak monte edilmiş şekilde yola çıktı. Bu vagonda Robert Lazar Russo da bulunmaktaydı. Bir konsolosluk görevlisi Türkiye'ye kadar kendilerine eşlik etti. Tam 11 gün sürdü özgürlük treninin Edirne'ye varması. Daha sonra bazı Yahudiler, büyükelçinin trenleri, büyükelçilik çalışanları da Beyçbey'in trenleri adını taktı bu trenlere. Bu 11 gün boyunca Lazar Russo'nun en dikkatini çeken şey, o Yahudi dolu olan vagonla özgürlüğe seyir halindeyken, yanlarından mütemadiyen her tarafı kapalı, yine içi Yahudi dolu ama ölüm kamplarına giden trenler geçmesiydi. Tam Edirne'ye geldiğinde tren içeri bir Türk askeri girdi vagondan. Bir kadın yüksek sesle bağırarak ağlamaya başladı. Türkiye'ye geldik, Türkiye'ye geldik, kurtulduk. Çok ilginçtir ki Almanların Yahudilerin tahliyesi için verdikleri tarihe Vichy hükümeti karşı çıkmıştı. Bu herkesi şaşırtmıştı. Fakat sonra sebebi öğrenildi. Hükümet Başkanı Pierre Laval şahsen itiraz etmişti. Kendine göre iyi bir sebebi vardı. Köle Yahudi işçilerin kullanıldığı Fransız işletmeler etkilenecekti. Dipnot, Fransa Dışişleri Bakanlığı Arşivi, Guy d'Orsay Paris, Guer 1939-45, Vichy Europe Serie C-140 Folio 191. Hükümet Başkanı Laval'den Alman İşgal Otoritesi Brinon'a 15 Ekim 1942 tarihinde yazdığı yazı.